Ayrım 5.
1. Sizi mutlu edeceğini düşündüğünüz bir şey bulun. Tatilimi mutlu geçirmek için bir villada kalmalıyım. 2. Bu düşüncenizin yanlış olduğunu farz edin. Arzu ettiğiniz nesne ile mutluluk arasında varsaymış olduğunuz ilişkiyi değiştirebilecek bir istisna arayın. Acaba arzu ettiğiniz nesneye kavuştuğunuz halde mutlu olamayabilir misiniz? Mutlu olduğunuz halde arzu ettiğiniz nesneyi elde etmemiş olabilir misiniz? Bu villa satın aldığım halde mutlu olamayabilir miyim? Villayı harcayacağım kadar çok para harcamadan da tatilimi mutlu geçirebilir miyim? 3. Bir istisna bulduysanız arzu ettiğiniz nesne mutlu olmanız için gerekli ya da yeterli değil demektir. Eğer arkadaşlarım yanında değilse ve kendimi yalnız hissediyorsam villada kalıyor olmama karşın çok kötü vakit geçirebilirim. Eğer sevdiğim ve beni takdir ettiğini bildiğim biriyle berabersem bir çadırda da mutlu olabilirim. 4. Mutlu olmak istiyorsanız bulduğunuz istisnayı da ilk düşüncenize dahil ederek onu yeniden biçimlendirmelisiniz. Pahalı bir villada mutlu yaşamam, sevdiğim ve beni takdir ettiğini bildiğim biriyle birlikte olmama aldır. Bir villa satın almasam da sevdiğim ve beni takdir ettiğini bildiğim biriyle birlikte vakit geçirerek mutlu olabilirim. 5. Artık gerçek gereksinimleriniz ile başlangıçta gereksinim duyduğunuza inandığınız şey arasındaki farkı açıkça görebilirsiniz. Mutluluk iyi döşenmiş bir villa edinmekten çok yakın dostluklar kurmaya bağlıdır. Büyük zenginliklere sahip olmak ruhumuzdaki sıkıntıları yok etmediği gibi hayattan daha çok keyif almamızı da sağlamaz. 5. Öyleyse neden pahalı şeyler bize büyük mutluluk getirmediği halde onlara böylesine düşkünüz? Hata yapıyoruz da ondan. Yaptığımız hata migren ağrılarına dayanamadığı için kafatasında bir delik açtıran adamınkine benziyor. Pahalı şeyler satın alarak aslında kaynağını bilmediğimiz sorunlarımıza geçici bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Gereksinimlerimiz psikolojik olduğu halde maddi şeylere, nesnelere yöneliyoruz. Kafamızı derleyip toplamamız gerekirken evimiz derli toplu görünsün diye raflar satın alıyoruz. Dost sıcaklığının yerini tutsun diye kaşmir hırkalar giyiyoruz. Tabii bu durumdan bir tek biz sorumlu değiliz. Gerçek gereksinimlerimiz konusunda bu kadar az şey biliyor olmamız biraz da çevremizdekilerin, Epikuros'un deyişiyle içi boş fikirlerinden kaynaklanıyor. Bu içi boş fikirler gereksinimlerimizin doğal önceliklerini yansıtmıyor. Tersine lüksü ve zenginliği dostluğun, özgürlüğün ve düşüncelerin önüne koyuyor. Bunların oluşumu bir rastlantı değil, ticari çevrelerin çıkarları doğrultusunda gereksinimlerimiz yeni bir öncelik sırasına sokuluyor. Üretilen malın görüntüsü bize defalarca gösteriliyor. Maddi şeyler satılması mümkün olmayan şeylerin yerini tutabilirmiş gibi bir izlenim yaratılıyor. İşte içi boş fikirler böyle ortaya çıkıyor. Biz de satışa sunulan bu yüzeysel nesneler ile gerçek, derinlerde kalmış gereksinimlerimiz arasında bir bağlantı olduğuna inanıyor, kurnazca hazırlanmış bu tuzağa düşüveriyoruz. Bir jip satın alıyoruz ama Epikuros'a göre asıl aradığımız şey özgürlük. Bir aperitif ısmarlıyoruz ama Epikuros'a göre asıl gereksinimimiz olan şey dostluk. Güzel bir banyomuz olabilir ama Epikuros'a göre asıl istediğimiz bu banyoda bizi sükunete kavuşturacak düşüncelere dalmaktır. Lüksün gücüne karşı tavır alan Epikurosçular reklamın önemine inanmışlardı. İsa'dan sonra 120'lerde Küçük Asya'nın güneybatı köşesinde yer alan 10 bin nüfuslu Oinoanda kentinin merkezine 80 metre eninde yaklaşık 4 metre boyunda devasa bir taş duvar inşa edilmişti. Bu duvarın üzerine alışveriş edenlerin dikkatini çekmek için Epikurosçu sloganlar yazılmıştı. Lüks yiyecek ve içecekler sizi kötü hastalıklardan korumadığı gibi bedeninizin sağlıklı kalmasını da sağlamaz. Doğal olmayan zenginliklere sahip olmak zaten taşmak üzere olan bir şişeye su eklemek kadar gereksizdir. Gerçek değere tiyatrolarla, hamamlarla, parfüm ve kremlerle değil ancak doğa biliminin yardımıyla ulaşılabilir. Bu duvarı yaptıran kişi şehrin en zenginlerinden biri olan Diyojenes'ti. Diyojenes, Epikuros ve arkadaşlarının Atina'daki bahçeyi satın almasından tam 400 yıl sonra Epikuros'un felsefesinden öğrendiği mutluluk sırlarını şehirdeki öteki vatandaşlarla paylaşmak istemişti. Duvarının bir köşesine şöyle yazmıştı. Hayatının sonbaharına ermiş, hatta yaşlılık yüzünden bu dünyaya gözlerini kapamaya hazırlanan biri olarak, ölüm beni almadan önce hayatın bana sunduğu zevkler için bir şükran abidesi dikmek, böylece şu anda sağlığı yerinde olanlara yardım etmek istedim. Eğer kötü durumda olanlar yalnızca 1, 2, 3, 5 hatta 6 kişi olsalar onlarla kişisel olarak görüşürdüm. Ama insanların çoğu sanki bir salgın hastalığı yakalanmış gibi, hayatla ilgili yanlış fikirlere sahip olan bu kişilerin sayısı gün geçtikçe de artıyor. Çünkü koyunlar gibi hastalığı birbirlerinden kapıyorlar. Bu duvarı kurtuluş getirecek çareleri herkese duyurmak için inşa ettirdim. Bu devasa duvara Epikuros'un felsefesiyle ilgili yaklaşık 25 bin sözcük yazılmıştı. Yazılarda Epikuros felsefesi her yönden ele alınıyor, dostluğun önemi vurgulanıyor, sıkıntıların eline boyuna irdelenmesi gerektiğine değiniliyordu. Kentin dükkanlarından alışveriş edenler yaptıkları işin kendilerine pek az mutluluk getireceği konusunda uyarılıyorlardı. Biz telkinlerden bu kadar etkilenen yaratıklar olmasaydık, reklam yapmak da o kadar gerekli olmayabilirdi. Biz insanlar duvarlarda güzel resimlerini gördüğümüz şeylere sahip olmak isteriz. Ama fazla sözü edilmeyen ya da başkaları tarafından övgü almayan şeylerle hiç ilgilenmeyiz. Lucretius da isteklerimizi belirleyenin kendi duyularımız değil de sağdan soldan duyduklarımız olmasından üzüntü duyduğunu dile getirmişti. Ne yazık ki çevremiz lüks ürünlerin, pahalı şeylerin görüntüleriyle dolu olmasına karşın sıradan şeyler ya da insanlar söz konusu olduğuna durum hiç böyle değil. Mütevazı şeylerle ilgili pek az teşvik ediliyoruz. Örneğin bir çocukla oynamak, bir arkadaşla sohbet etmek, bir öğleden sonra güneşe çıkmak, temiz bir ev, taze ekmeğin arasına konmuş bir dilim peynir. Bana bir tekerlek peynir gönder de istediğim zaman kendime bir ziyafet çekebileyim. Epikurosçu Yaşam adlı dergide bunlardan hiçbiri ele alınmıyor. Belki ancak sanat bu görüşlerin değişmesine katkıda bulunabilir. Lucretius Epikuros'un basit yaşantıyı savunmak için gösterdiği entelektüel çabaya, pahalı olmayan şeylerden de zevk alınabileceğini anlatan Latince bir şiirle destek vermişti. Bedenimizin gereksinimleri aslında o kadar az ki, bedenimizden acıyı uzak tutalım, kendimize yeni zevkler bulalım yeter. Doğamız bundan başka bir şey istemez. Evimizin önünde gecenin geç saatlerine kadar toplanmayan zengin sofrayı aydınlatan meşaleleriyle altından genç adam heykelleri olmasa ne olur? Salonumuz gümüşlerle, altınlarla ışıl ışıl parlamasa, ud müziğinin yankılanacağı oymalı tavanlarımız olmasa ne olur? Oysa doğa bize ne lüksler sunar. İnsanlar dostlarıyla birlikte bir dere kenarında, çimenlerin üstünde, koca bir ağacın gölgesi altında oturup neredeyse hiç para harcamadan hoş vakit geçirip rahatlayabilirler. Hele de güneş parıldıyorsa ve yılın o mevsiminde yeşil çimenlerin üzerinde çiçekler açmışsa ne güzel. Lucretius'un bu şiirinin Greco-Roman dünyanın ticari etkinliği üzerine nasıl bir etki yarattığını tahmin etmek güç. Oyun o anda kentinin merkezinde alışveriş yapanların bu dev reklam panosuna baktıktan sonra asıl gereksinim duydukları şeyleri keşfedip keşfetmediklerini, gereksinim duymadıkları şeyleri almaktan vazgeçip vazgeçmediklerini bilmiyoruz. Ancak Epikuros'un bakış açısı doğrultusunda yürütülecek geniş çaplı bir reklam kampanyasının global ekonominin çöküşünü hızlandırabileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü Epikuros'a göre pek çok iş kolu gerçek gereksinimlerinin farkına varamayan insanlarda gereksiz bir satın alma arzusunun uyanması için uğraş veriyordu. Dolayısıyla bu insanlar biraz daha kendilik bilincine sahip olsalar ve çok daha basit bir yaşantıyı yeğleseler tüketim düzeyi iyiden iyiye düşebilirdi. Tabii Epikuros bundan kesinlikle rahatsız olmazdı. Hayatın asıl amacı dikkate alındığında yoksulluk içinde, büyük bir yoksulluk içinde yaşamak aslında en sınırsız servete sahip olmaktır. Demek ki bir seçim yapmamız gerekiyor. Bir tarafta insanları satın almaya teşvik eden ve sonuç olarak çok büyük ekonomik güce kavuşan toplumlar var. Öteki tarafta ise yalnızca gerekli olan maddi gereksinimleri karşılamayı amaç edinmiş ve yaşam standardını asla daha yukarılara çıkarmayı istemeyen Epikurosçu bir toplum. Epikurosçu bir dünyada büyük anıtlara rastlayamazsınız. Teknolojik gelişmeler olmaz. Başka kıtalardaki ülkelerle ticaret yapma girişimleri çok sınırlıdır. Gereksinimleri bu denli az olan bir toplumda tabii çok az kaynak olacaktır. Yine de Epikuros'un iddiasına göre böyle bir toplumda yaşayan insanlar mutsuz olmayacaklardır. Lucretius konuyu iki ayrı yönüyle ele alıyor, belki de bize iki seçenek sunuyor. Epikurosçu değerlerin hüküm sürmediği bir dünyada, insanoğlu mal mülk edinme işine nerede dur diyeceğini, gerçek zevklerin nasıl arttırılabileceğini bilemediği için, boşuna işkence çekip duracak, bir sonuç vermeyen kaygılar duyarak hayatını tüketecek. Fakat öte yandan, hayatı çekip götüren insanın büyük denizlere açılmasını sağlayan da aslında bu memnuniyetsizliğin ta kendisidir. Epikuros'un bunlardan hangisini seçeceğini tahmin edebiliyoruz. Büyük denizlere açılmak ne kadar etkileyici bir girişim olursa olsun, bunun gerçek değerini anlamak için önce insana ne ölçüde keyif verdiğine bakmalıyız. Ölçü alacağımız duygu zevktir. Her şeyi yargılarken kullanacağımız standart bu duygu olmalıdır. Toplumların zenginleşmesi demek bunların ille de daha mutlu olmaları demek değildir. Bu yüzden Epikuros mutluluğumuzun pahalı şeylere duyulan gereksinimlerin karşılanmasıyla bir ilgisi olmadığını savunacaktır. Bölüm 6. Mutlu olmak için edinilmesi gerekenlerin listesi. 1. Bir kulübe. 2. Dostlar. 3. Patronlardan, emirlerden, çekişme ve rekabetten kurtulmak için doğaya çıkmak. 4. Düşünce. 5. Giovanni Bellini'nin Venedik'teki Galleria dell'Accademia'da sergilenen Madonna'sına benzeyen, yüzündeki melankolik ifadenin altında sağlam bir espri anlayışı ve doğallık yatan ve tabii mütevazı dükkanların indirim reyonlarında aldığı giysileri giyen bir kadın. Mutluluğun elde edilmesi güç olabilir. Mutluluk yolunda önümüze çıkan engellerse ille de parasal olmak zorunda değil. Bölüm 3. Düş kırıklığı yaşamanın tesellisi. 1. Sokrates'in Ölümü adlı tabloyu yapmadan 13 yıl önce Jacques-Louis David, üzüntüden krizler geçirip gözyaşlarına boğulan dostlarının ve ailesinin gözleri önünde inanılmaz bir sükunetle hayatını sona erdiren bir başka filozofu tablosuna konu etmişti. 1773 yılında 25 yaşındaki David tarafından yapılan Seneca'nın Ölümü adlı tablo, Stoacı filozofun İsa'dan sonra 65 yılının Nisan ayında Roma'nın dışındaki bir villada yaşama nasıl veda ettiğini konu alıyordu. Birkaç saat önce imparatorun habercisi elinde imparatorun emriyle kapıda belirmişti. Emre göre Seneca hemen oracıkta kendi hayatına son verecekti. O zamanlar 28 yaşında olan Nero'nu tahtından indirmek için bir komplo düzenlediği ortaya çıkmıştı. Öfkeden gözü dönen çılgın imparator suçlu suçsuz ayırt etmeksizin önüne çıkan herkesten intikam almak istiyordu. Seneca'nın söz konusu komploya karıştığına ilişkin bir kanıt yoktu. Üstelik Seneca 5 yıldır imparatorun öğretmeniydi. 10 yılı aşkın bir süredir de onun sadık yaveri olarak görev yapıyordu. Tüm bunlara karşı Neron Seneca'nın ölmesini buyurmuştu. Neron o zamana kadar üvey kardeşi Britannicus'u, onun annesi Agrippina'yı ve karısı Octavia'yı çoktan öldürtmüş, çok sayıda senatörü ve şövalyeyi de aslanlarla timsahlara yem yapmıştı. 64 yılındaki büyük yangın sırasında Roma yanıp kül olurken deli Neron şarkılar söylüyordu. Seneca'nın yanındakiler Neron'un emrini duyunca korkudan bembeyaz kesilip ağlamaya başladılar. Ama filozof Tacitus'un bize aktardığına göre sükunetini kaybetmedi ve çevresindekileri sakinleştirmeye, cesaretlendirmeye çalıştı. Felsefeleri nereye gitti diye sordu. Hani yıllardır yaşanabilecek talihsizliklere karşı birbirlerini cesaretlendiriyorlardı. Nero'nun zalim biri olduğunu hepsi biliyordu diye ekledi. Annesini ve kardeşini öldürdükten sonra sıra tabii öğretmenine gelecekti. Filozof karısı Polina'ya dönüp onu şefkatle kucakladı. Davranışı felsefe alanındaki soğukkanlı tavrından çok farklıydı. Tacitus. Güzel bir yaşam sürmüştü. Karısı bunu düşünerek teselli bulmaya çalışacaktı. Fakat Polina onsuz bir yaşam düşünemediğini söyleyip bileklerini kesmek için filozoftan izin istedi. Seneca onun bu arzusunu reddetmedi. Bu isteği sana çok görmeyeceğim çünkü bu güzel bir örnek. İkimiz de metanetle ölüme gideceğiz ama senin sonun daha asil bir son olacak. Ancak imparator kötü ününün daha fazla yayılmasını istemiyordu. Bu yüzden adamları Polina'nın bıçağı bileğine dayadığını görür görmez onu yakalayıp bileklerini sardılar. Kocasının intihar girişimi de hızlı sonuç vermiyordu. Ayak bileklerindeki hatta dizinin arkasındaki damarları kesmiş olmasına karşın filozofun yaşlı bedeninden yeterince kan akmıyordu. Bu yüzden tam 464 yıl önce Atina'da gerçekleşen ölümün yankılarını zihninde duyan Seneca, doktoruna bir tas baldıran hazırlamasını söyledi. Eskiden biri Sokrates'i insanın felsefe sayesinde nasıl kendisi dışında gelişen olaylardan sıyrılıp bunların üstüne çıkabileceğini gösteren bir örnek olarak değerlendirmişti. Ve Sokrates'i ne kadar takdir ettiğini, Nero'nun ölüm emrinden birkaç yıl önce yazdığı bir mektupta dile getirmişti. Evinde hep yargılanıyordu, kaba ve sivri dilli karısı tarafından, çocukları tarafından. Yaşadığı dönemde ya savaş ya da zalim devlet adamları hüküm sürmüştü. Ama bütün bunlar Sokrates'i o kadar az etkilemişti ki dış görünüşü bile hiç değişmedi. Ne büyük ne ender görünen bir insan. Sonuna kadar dimdik durdu. Kaderin oynadığı oyunlar karşısında sükûnetini hiç kaybetmeden. Ancak Seneca'nın Atinalı meslektaşının gittiği yoldan gitme çabaları da bir sonuç vermedi. İçtiği baldıran onu etkilememişti. İntihar girişimlerinin ikisi de sonuçsuz kalınca kendisine buhar banyosu yaptırmalarını istedi. Yavaş yavaş boğularak ölecek, işkenceye metanetle katlanacak kaderin oyunu karşısında sükûnetini kaybetmeyecekti. David'in rokoko üslubuyla yaptığı tablo Seneca'nın ölümünü konu alan tabloların ne ilki ne de en güzeliydi. Bu tabloda Seneca ölmekte olan bir filozoftan çok divanına uzanmış bir paşayı andırıyordu. Polina açıkta kalan sağ göğsünü ileri uzatmıştı. Üzerindeki giysi de Roma İmparatorluğu'nda yaşayan bir kadına değil daha çok operaya gitmek üzere hazırlanmış bir lady'ye benziyordu. Ancak David biraz beceriksizce de olsa o anı, Romalı filozofun uzun yaşamı boyunca takdir ettiği davranışı o anda nasıl sergilediğini, korkunç kaderini ne kadar büyük bir metanetle karşıladığını iyi yansıtmıştı. Seneca'nın istekleriyle gerçeklik arasında aniden büyük bir uçurum oluşmuş ama buna karşın filozof kırılganlık göstermemiş, yenik düşmemiş, gerçekliğin insanı ürküten gerekliliklerini onurunu yitirmeden yerine getirmişti. Ölüme metanetle gidişi öteki stoacı düşünürlerin felsefi sıfatıyla felaketler karşısında sakin, kendine güvenle durabilme yetisi arasında asla kopmayacak bir bağ kurmalarına yardım etmişti. O en başından beri felsefeyi arzu edilen ile gerçeklik arasındaki çatışmayı ortadan kaldırmak konusunda insanlara yol gösterecek bir disiplin olarak algılamıştı. Tacitus'un aktardığına göre çevresindekileri ağlarken gören Seneca'nın verdiği ilk tepki, onlara felsefelerinin nereye gittiğini ve talihsizlikler karşısında sükûnetlerini kaybetmeyeceklerine dair verdikleri sözün için tutmadıklarını sormak olmuştu. Filozof bu iki sorunun da aslında aynı anlama geldiğini varsayıyordu. Seneca hayatı boyunca inanılmaz felaketler yaşamış ya da bunlara tanık olmuştu. Pompei deprem yüzünden yerle bir olmuş, Roma ve Lugdunum yanıp kül olmuş, Roma halkı ve imparatorluk Nerona ve ondan önce de Caligula'ya, Seuteonius'un daha güzel ifadesiyle canavara boyun eğmek zorunda kalmıştı. Canavar bir gün şöyle bağırmıştı öfkeyle, "Keşke bütün Romalıların boyunları tek bir boyun olsaydı." Seneca kişisel kayıplar da vermişti. Aslında o politikada kariyer yapmak üzere eğitim almıştı ama 20'li yaşlarında verem olduğundan şüphelenilmiş, Seneca hastalığın geçmesi için 6 yıl beklemek zorunda kalmış, bu sırada intiharın eşiğine gelmişti. Sonraki yıllarda politikaya atıldığında ne yazık ki Caligula tahta geçmiş bulunuyordu. 41 yılında canavarın öldürülmesinden sonra bile iyi bir mevkiye gelemedi. İmparatoriçe Messalina'nın bir entrikası sonucu hiç suçu olmadığı halde Korsika adasına sürgüne yollandı. Nihayet Roma'ya geri çağrıldığında hiç istememesine karşın imparatorluk yönetimindeki en önemli görevlerden birini üstlenmek zorunda bırakıldı. Agrippina'nın 12 yaşındaki oğluna, yani 15 yıl sonra karısının ve dostlarının gözleri önünde hayatına son vermesini emredecek olan Lucius Domitius Adenobarbus'a öğretmenlik yapacaktı. Seneca bu dış kırıklıklarına göğüs germesini sağlayan şeyin ne olduğunu biliyordu. Hayatımı felsefeye borçluyum, üstelik düş kırıklıkları karşısında sağlam durmak, felsefeye karşı taşıdığım sorumlulukların en küçüğü. Seneca deneyimlerinden yola çıkarak bir sözlük hazırlamış, bu sözlükle düş kırıklığına uğradığımızda nasıl davranabileceğimize ilişkin yanıtlar aramıştı. Felsefeyle geçen onca yıldan sonra Nero'nun habercisi kapıyı vurduğunda kendisini bekleyen korkunç sona çoktan hazırdı. 2. Seneca'nın düş kırıklığına yol açan nedenler sözlüğü. Giriş. Düş kırıklığına yol açan nedenler çok çeşitli olabilir. Sızlayan bir ayak parmağından tutun da zamansız bir ölüme kadar pek çok şey bizi düş kırıklığına uğratabilir. Ancak her düş kırıklığının temelinde aslında aynı şey yatar. İsteklerimiz gerçekliğin o yıkılmaz duvarına çarpar. Bu tür çarpışmalar ilk kez bebeklik döneminde yaşanır. Bizi doyuma ulaştıran şeylerin denetimimiz dışında olduğunu ve dünyanın her zaman arzu ettiğimiz gibi olmayacağını anlarız. Yine de Seneca'ya göre bizi çevreleyen inatçı katı dünyayı verdiğimiz tepkilerle, öfke krizleriyle, kendine acıma duygusuyla, huzursuzluk, tatsızlık, dediklik ve paranoyayla daha da çekilmez kılacağımızı öğrenebilirsek belki bilgeliğe biraz yaklaşmış oluruz. Seneca'nın yapıtlarında aslında bir tek düşünce hakimdir. Öngörüp kendimizi hazırladığımız ve nedenlerini anladığımız düş kırıklıklarına daha kolay katlanırız. En büyük yaraları ise hiç beklemediğimiz ve başa çıkamayacağımız türden düş kırıklıkları karşısında alırız. Felsefe bizi gerçeklikle barıştırmalı, böylece düş kırıklığının kendisini olmasa bile beraberinde getirdiği zararlı duyguları ortadan kaldırmalıdır. Felsefenin görevi biz gerçekliğin yıkılmaz duvarını aşmaya çalışırken isteklerimizin mümkün olan en yumuşak biçimde yere inmesini sağlamaktır. Öfke. Gerçekliğin duvarıyla ilk ve en önemli çarpışmamız. Uzaktan kumandayı ya da anahtarları bulamayız. Trafik tıkalıdır, restoran doludur. Biz de kapıları çarpar, çiçekleri kökünden söker, bağırıp çağırmaya başlarız. 1. Filozof bunu bir tür delilik diye yorumluyordu. Deliliğe yumuşak geçiş yoktur. Pek çok öfkeli insan çocukların ölümüne yol açar, kendisini yoksulluğa sürükler, yuvasını yıkar ama yine de öfkeyle hareket ettiğini kabul etmez. Tıpkı delilerin deli olduklarını kabul etmedikleri gibi. Bunlar en yakın dostlarına düşman olur, kanunları içe sayar. Her şeyi kaba kuvvetle halletmeye çalışırlar. Farkında olmadan en amansız hastalığın pençesine düşmüşlerdir. Bütün kötü huylar bu insanlardan birinde bir araya gelse, bu kötü huylardan ona gelecek zarar, bu hastalığın verdiği zararın yanında hiç kalacaktır. 2. Öfkeli insan sakinleştiği zaman özür dileyip kendisinden, yani mantığından daha güçlü bir şeyin ona hakim olduğunu söyleyecektir. O, yani onun mantıklı beni aslında böyle bir davranışlarda bulunmak, bu şekilde bağırmak istememiştir ama ne yazık ki karanlık güçler onu ele geçirmiştir. Bunu söyleyen öfkeli insan gerçekte şu yaygın görüşü kabul etmektedir. Akıl yürütme becerisine sahip olan aklımız, mantığımız, yani gerçek benimiz zaman zaman denetlenmesi güç, yoğun hislerin saldırısına uğrar. Bu durumda akıl ne bu hislerle eş ne de bunlardan sorumlu tutulabilir. Bu açıklama Seneca'nın görüşüne tamamen ters düşüyor.